Ayrım 13.
Denekleri ayrıca görüntüsüz sesler, aç parantez, Davids 1964, kapa parantez ve içeriği çıkarılmış, heyecanı kalmış sesler, aç parantez, Stark Weather 1956, kapa parantez verildi. Ek olarak böyle uyaranların ifade ettiği varsayılan heyecanlar değişik yöntemlerle üretildi. Bir araştırmada aç parantez Youngfield 1918 kapa parantez belli heyecanları gösteren yüzleri temsil etmeye çalışan bir ressam tarafından çizildiler. Başka araştırmalarda heyecanları aktörler ürettiler. Rakmik 1921. İnsanlar bir laboratuvarda her türden heyecanı doğurması beklenen durumlarla karşılaştırılarak heyecanlar üretildi. Sherman 1927. Ya da gerçek durumlarda heyecanlar ortaya çıkarıldı. Mann 1940. Bu kadar değişik tekniğin kullanılmış olması karşısında değişik sonuçların elde edilmiş olmasını belki de şaşırtıcı saymamak gerekir. Bazı araştırma sonuçları, örneğin Guilford 1929, Sherman 1927. İnsanların heyecanları şans eseri tanıyabileceklerinden daha iyi algılayamayacaklarını gösterdi. Fakat diğer bazı araştırmalar Langfield 1918, Mann 1940, Thompson ve Meltzer 1964, insanların heyecanları tutarlı ve doğru olarak algılayabildiklerini gösterdiler. Tanınması istenen heyecanlar önemli bir değişkendir. Bunlardan bazılarını kimliklemek çok zorken, bazılarının tanınması göreli olarak daha kolaydır. Tüm heyecanları birbirinden ayırmakta tam olarak başarılı olmasalar bile, insanlar heyecan gruplarını tanıyabilir ve birbirinden ayırabilirler. Woodward 1938, heyecanların 6 bölümlü bir çizgi boyunca dizilebileceklerini, yani bir boyut üzerinde 6 gruba ayrılabileceklerini ileri sürmüştür. Bu durumda herhangi iki heyecan arasındaki belirsizlik, o iki heyecan arasındaki uzaklıkla ters orantılı olacaktır. Söz konusu 6 grup heyecan şunlardır. 1. Sevgi, mutluluk, neşe. 2. Hayret. Parantez içinde şaşırma. 3. Korku, acı çekme. 4. Kızgınlık, kararlılık. 5. Nefret, tiksinti. 6. Küçük görme. Birbirinden 3, 4 ya da 5 basamak ayrı kategorilerdeki heyecanları ayırt etmede insanların oldukça başarılı oldukları görülmektedir. Mutlulukla nefreti, küçük görme ile şaşırmayı çok az karıştırırlar. Fakat bir doğru boyunca birbirine çok yakın olanları ayırt etmede çok daha yetersizdirler. Ve aynı sınıftan ya da birbirinden bir sınıf ayrı heyecanları ayırt edebilmeyi hemen hemen olanaksız bulurlar. Thompson ve Meltzer 1964 tarafından toplanmış bazı veriler böyle bir boyut üzerinde bile bazı heyecanların diğer bazılarından daha tutarlı ve güvenilir olarak kimliklenebildiğine işaret etmektedir. Mutluluk, sevgi, korku ve kararlılık göreli olarak daha kolay ayırt edilebilmektedir. Öte yandan nefret, küçük görme ve acı çekmeyi birbirinden ayırt edebilmek çok daha güçtür. İnsanları algılama üzerinde yapılan araştırmaların sonuçları arasındaki tutarsızlığın nedenlerinden biri, kullanılan yöntemlerdeki farklılık, diğeri ise soruna ilişkin karmaşadır. Temel soru, her heyecan için belli bir yüz ifadesinin ya da vücut duruşunun bulunup bulunmadığı sorusudur. Belli bir heyecanı duyan herkes aynı yüz ifadesini mi gösterir? Yoksa heyecanları açığa vurmada insanlar arasında büyük farklılıklar mı vardır? Örneğin, bir kişideki nefret ifadesi bir başka kişide küçük görme ifadesi olabilir mi? Yukarıdaki soru daha genel olarak doğru bir kimliklemenin yapılması ile ilgilidir. Bir ressam nefret duyusunu yaşayan birinin resmini çizmeye ya da bir aktör nefret ifadesini göstermeye çalıştığında nefreti doğru olarak çizilebilmiş ya da ifade edilebilmiş midir? Belki ressam ya da aktör pek başarılı olamamıştır. Belki bunların nefretin ne olduğuna ilişkin algıları başka insanlarınkinden farklıdır. Langfield'ın 1918 bir çalışmasında deneklere bir ressamın değişik heyecanlara ilişkin çizimleri gösterildi ve deneklerin yalnızca %32'si ressamla aynı fikirdeydi. Ancak diğer deneklere ressamın resimde hangi heyecanı canlandırdığı söylendikten sonra ressamla aynı fikirde olup olmadıkları sorulduğunda %70'inin ressama katıldığı görüldü. Bu nedenle ressamın çizimi örneğin nefreti temsil edebilir fakat başka heyecanları da temsil edebilir. Deneklere çizilen resmin nefreti canlandırması gerektiği söylendiğinde çoğunluğu bunun doğru olabileceği konusunda anlaştılar. Fakat kendi görüşleri sorulduğunda çoğu resimde başka heyecanları gördüler. Bütün bunlara karşın Darwin aşağı yukarı haklı görünmektedir. Belirli bir yüz ifadesi bütün dünyaya da aşağı yukarı aynı heyecanı temsil etmektedir. Ekman Sorensen ve Freysen 1969 Brezilya, ABD, Arjantin, Şili ve Japonya'da üniversite eğitimi görmüş deneklerin aynı yüzlere aynı heyecan adlarını taktıklarını gördüler. Ancak bütün bu denekler televizyonun yansıttığı ortak yüz ifadelerini görmeye alışmış ve bu ifadelerden heyecanların yüz ifadeleri ile en iyi nasıl iletilebileceği konusunda ortak bir Hollywood kuralları takımı öğrenmiş olabilirlerdi. Ekman ve Freysen 1971 aynı araştırmayı hiç film görmemiş, İngilizce anlamayan, batı tipi kasabalarda yaşamamış, işçilik yapmamış, yeni Gine yerlileri ile tekrarladı. Bu deneklerin heyecanların alışılmış batı biçimi ifadesi ile görsel olarak hiç karşılaşmadıkları varsayılabilirdi. Deneklerin her birine üzüntü gibi bir heyecanı dile getiren kısa bir öykü verildi. Örneğin, çocuğu öldü bu nedenle üzüntüsü büyüktür gibi. Sonra deneye bu heyecanı gösteren bir fotoğraf ve başka heyecanları gösteren iki başka fotoğraf verildi. Ortalama olarak %80'in üzerinde doğru resmi seçtiler. Çocuklardan da biri doğru, biri yanlış iki resimden doğru olanını seçmeleri istendi. Seçimlerin ortalama %90'ı doğru idi. Bu, heyecanların ifadesinde kültürel farklılıklar yoktur anlamına gelmez. Fakat, kültürel sınırları aşan evrensel heyecan ifade biçimlerinin bulunduğunu gösterir. Yargıları etkileyen etmenler. Kişilik ve heyecanlara ilişkin yargılar üzerinde oldukça çok araştırma yapılmış olmasına karşın insanların başkalarına ilişkin yargılarının doğru olup olmadığı sorusu hala kesin olarak yanıtlanamamıştır. Bunun yerine bu çalışmalar böylesi yargılarda bulunurlarken insanların kendilerine, algılanan kişiye ve algılananın yapıldığı ortama ilişkin pek çok etmen tarafından etkilendiklerini göstermiştir. Yargıda bulunanların durumu. Bir dizi çalışma, başkalarına ilişkin yargıların içinde bulunulan koşul ve duygulardan ne ölçüde etkilendiğini ortaya koymuştur. Daha 1932'de Bartlett, ABD'de askere alınma olasılığı bulunan erkeklerin kendilerine gösterilen subay resimlerini askere alınma olasılığı bulunmayanlardan daha tehdit edici ve kumanda etmeye yetenekli kişiler olarak gördüklerini ortaya koymuştur. Murray 1933 bir bölümü korkutucu bir oyun oynadıktan sonra kız öğrencilerden bazı yüz fotoğraflarına ilişkin yargılarda bulunmalarını istedi. Oyunda yer alanların fotoğrafları oyunda yer almayanlardan daha olumsuz yani kötü olarak yargıladıkları görüldü. Fischbach ve Singer 1957 bir elektrik şoku beklentisi içindeki deneklerin böyle bir korkusu olmayan deneklere oranla başka insanları daha korkutucu olarak algıladıklarını ortaya koydular. Sonuç olarak ve beklenebileceği gibi yargıda bulunanların gereksinim ve duyguları onların başka insanlara ilişkin algılarını büyük ölçüde etkilemektedir. Algılayıcılar kendi duygularını başkalarına da yansıtmak ve kendi duygusal durumları nedeniyle belli özelliklere karşı daha duyarlı olmak eğilimindedirler. Algısal eğilimler, aç parantez yanlılıklar. Halo etkisi. Başkalarına ilişkin izlenimleri çoğu zaman ve çoğu kişide bulunan birçok eğilim etkiler. Başkalarına ilişkin algılarımızın çoğu iyilik ya da kötülük açısından değerlendirmelere dayanır. Algıladığımız insanların diğer bütün özellikleri bu karardan çıkartılır. Bu eğilime halo etkisi adı verilir. Çünkü iyi olarak algılanan birisi olumlu bir çerçeveye sokulur ve bütün iyi özellikler ona yüklenir. Bunun tersi, ki olumsuz halo etkisi olarak da adlandırılabilir, de doğrudur. Bir kez kötü olarak etkilenen birisi de bütün kötü özelliklere sahip birisi olarak görülür. Bu etkilerin iyi bir örneği Dion, Berscheid ve Walster'in 1972 bir araştırmalarında görülebilir. Bu araştırmada deneklere fiziksel olarak çok çekici, orta derecede çekici ve çekici olmayan insanların resimleri gösterildi. Sonra kendilerinden her resmi çekicilikle hiç ilgisi olmayan bir dizi özellik açısından değerlendirmeleri istendi. Çizelge 3-4'te de görülebileceği gibi çekici kişilerin hemen bütün özellikler açısından en yüksek, çekici olmayanların da en düşük değerlendirmeye konu oldukları görüldü. Diğer bir deyişle yakışıklı ya da güzel olarak algılananlar bu bir tek olumlu özellik nedeniyle diğer olumlu özelliklere de sahip olarak algılandılar. Bunun tersi de doğruydu. Bir kez çirkin olarak algılanan kişilerin bu bir tek olumsuz özellik yüzünden başka kötü özelliklere de sahip olarak algılandıkları gözlendi. Çizelge 3-4. Çok çekici, orta derecede çekici ve çekici olmayan kişilerin değerlendirilmesinde görülen olumlu ve olumsuz halo etkisi. Yüklenen özellik. Değerlendirme konusu kişinin beğenilme derecesi. Çekici olmayan kişi %56.31. Orta derecede çekici kişi %62.42. Çekici kişi %65.39. Yüklenen özellik, mesleki konumu. Çekici olmayan kişi %1.7. Orta derecede çekici kişi %2.02. Çekici kişi %2.25. Yüklenen özellik, evlilikte başarı yeteneği. Çekici olmayan kişi %37. Orta derecede çekici kişi %71. Çekici kişi %1.7. Yüklenen özellik, ana babalık yeteneği. Çekici olmayan kişi %3.91. Orta derecede çekici kişi %4.55. Çekici kişi %3.54. Yüklenen özellik, toplumsal ve mesleksel mutluluğu. Çekici olmayan kişi %5.28. Orta derecede çekici kişi %6.34. Çekici kişi %6.37. Yüklenen özellik, genel mutluluğu. Çekici olmayan kişi %8.83. Orta derecede çekici kişi %11.6. Çekici kişi %11.6. Yüklenen özellik, evlenme olasılığı. Çekici olmayan kişi %1.52. Orta derecede çekici kişi %1.82. Çekici kişi %2.17. Not: puan arttıkça uyaran kişinin sahip olması beklenen meslek ve benzerinin toplumsal beğenisi ve saygınlığı artmaktadır. Kaynak: Dion ve Ark. Güzel olan iyidir. 1972. Mantıksal hata: İnsanlarda bir özelliğin varlığından başka özelliklerin varlığını çıkarma doğrultusunda güçlü bir eğilim vardır. Birisinin zeki olduğunu bilme, birçok insanın o kişinin aynı zamanda etkin, kurnaz, hayal gücü yüksek, ne yaptığını bilir ve güvenilir biri olduğuna inanması sonucunu doğurur. Bir kişinin kaba olduğunu bilme ise çoğunluğun o kişiyi çabuk kızan, kabadayı, soğuk ve ikiyüzlü biri olarak algılamasına neden olur. Bu sonucu elde eden Brunner, Safiro ve Taguri 1958, bu çıkarsamaların verilen bir özellikten mantıksal olarak çıkarsanmadığına dikkati çekmektedirler. Bunlar bireyin kişilik konusundaki varsayımları üzerine temellendirilmektedir. Zeka her zaman etkinliği gerektirmez. Kabalık da çabuk kızmayı birlikte getirmez. Bu gibi sonuçlar çıkarma eğilimine mantıksal hata, yani logical error adı verilir. Çünkü insanlar belirli özellikleri birbirlerine daha uygun bulurlar ve bu grup özelliklerden birine sahip olan bir bireyin diğerlerine de sahip olduğunu varsayarlar. Bu eğilim örtülü kişilik kuramları açısından açıklanmaktadır. Hepimiz insanları sınırlı sayıdaki tiplere sokarız ve bilmediğimiz biriyle karşılaştığımızda onu bu tiplerden biri içine yerleştirmeye çalışırız. Eğer belirli bir tipi niteleyen özelliklerden bazılarına sahip olduğunu görürsek bireyi o tipe sokarız. Bir kez kişi belirli bir tip içine yerleştirildikten sonra da o tipin bütün özelliklerine sahip olduğu varsayılır. Bu yolla kişilik hakkında sahip olduğumuz örtülü kuramlar bizim başkalarını nasıl algılayacağımız üzerinde etkili olurlar. Bu kuramlar insanlar arasında oldukça ortaktır. Kısaca insanlar algılamada oldukça ortak mantıksal hatalar yaparlar. Olumluluk eğilimi, yani yanlılığı. Son olarak başka insanlar hakkında olumsuz değerlendirmelerden çok olumlu değerlendirmeler yapmak eğilimimiz vardır. Bu eğilime olumluluk eğilimi adı verilir. Brunner ve Taguri 1954, Sears ve Whitney 1973. Laboratuvar araştırmalarında uyaran olarak bir kişi verilmekte ve deneklerden onu değerlendirmeleri istenmektedir. Değerlendirmelerin denek kişiyi tanısın ya da tanımasın, ortalama olarak sürekli olumlu olduğu görülmektedir. Aynı şekilde kamuoyu yoklamaları da siyasal önderlerin olumsuz değerlendirmelerden çok olumlu değerlendirmelere konu olduklarını ortaya koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1935-1975 arasında yapılan Gallup kamuoyu yoklamalarında haklarında soru sorulan 535 kişinin %76'sı olumlu değerlendirilmiştir. Benzer biçimde 1960'larla 70'lerde Michigan Üniversitesi tarama, parantez içinde survey, araştırma merkezince ABD'nin her yerinde yapılan taramalarda haklarında soru sorulan 50 siyaset adamının %76'sı olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ve aynı dönemde Kaliforniya'da Kaliforniya Halk Oyu Yoklaması haklarında soru sorulan 263 politikacının %84'ünün olumlu değerlendirildiğini göstermiştir. Sears 1976. Diğer insanlar hakkındaki olumlu değerlendirmeler daha rahatlatıcı olarak algılanır. Daha kolay ve çabuk öğrenilirler. Söz konusu insanlara ilişkin daha özgür başka bilgi yokluğunda ilk akla gelenlerdir. ve kişiler arası ilişkilerdeki herhangi bir değişikliğin sonucunun da böylesi olumlu değerlendirmeler olması beklenir. Bir izlenim ya da algıda bir değişiklik olduğunda başka her şeyin eşit olması koşulu ile bu genellikle daha olumlu değerlendirmeler biçiminde olacaktır. Olumluluk yanlılığının kökenlerine ilişkin bir denenci diğer insanları değerlendirirken taşıdığımız özel bir eğilimi yansıtır. Eğer olumluluk yanlılığı özellikle insanların değerlendirilmesi ile ilgili ise kişiliği olmayan nesneler değerlendirilirken görülmemelidir. Yani kişi algısında bir olumluluk yanlılığı bulunmalı fakat nesne algısında bulunmamalıdır. Bu denencenin sınanmasında karşımıza çıkan güçlük şöyle ortaya konabilir. Genellikle uyaranlar o kadar farklıdırlar ki onları karşılaştırmak çok güçtür. Bir kayaya ilişkin değerlendirmelerle birisinin annesine ilişkin değerlendirmeleri karşılaştırabilirsiniz. Fakat başka o kadar çok bakımdan farklılık gösterirler ki değerlendirmelerdeki herhangi bir farklılığı yalnızca birinin kişiliksiz, diğerinin ise bir kişi olduğu gerçeğini yüklemek güçtür. Bu nesne kişi karşılaştırmasını dürüst bir biçimde yapmak için Sears 1976 profesörlere ilişkin değerlendirmelere baktı. Los Angeles'taki California Üniversitesi (UCLA) dersleri değerlendirmek için standart bir form kullanır. Bu formda öğretim üyesinin (kişisel bir uyaran) ve dersin (kişisel olmayan bir uyaran) değerlendirilebilmeleri için karşılaştırılabilir maddeler vardır. Öğretim üyesine ilişkin genel değerlendirmeniz nedir?